Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 37.
29. kısım. Sonrası. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi 26 Aralık 1938 tarihindeki olağanüstü toplantısında Atatürk'e ebedi şef ünvanını verdi. Yaşamı boyunca partinin başkanı olarak kalacağı ilan edilen İnönü'ye de milli şef denildi. Dipnot Derin, sayfa 148. Türkiye'nin önderi olduğundan kuşku duymayan Atatürk herhalde bunu resmen ilan edilmesine gerek görmemişti. Dipnot Soyak, cilt 2, sayfa 788-789. İnönü'nün milli şef ünvanını kabul etmesini Recep Peker'in 1935 yılında hazırladığı ve Atatürk'ün reddettiği parti programındaki faşist ilkelerin uyarlanması olarak görüyor. 25 Ocak 1939'da Celal Bayar İnönü'nün isteğiyle istifa etti ve yerine 1919 Mayıs'ındaki kader yolculuğunda Atatürk'e eşlik eden askeri doktor Refik Saydam getirildi. Dipnot, yaşam öyküsü ayrıntıları için Tevetoğlu, sayfa 203-212. Resmi daireler, posta pulları, kağıt ve metal paralardaki Atatürk resminin yerini İnönü'nün resimleri aldı. Atatürk'ün İstiklal Savaşı'ndaki eski dostlarının gönlünü almak için Ali Fuat Cebesoy ile Kazım Karabekir birbiri ardına meclis başkanlığına getirilip onurlandırıldı. Rauf Orbay Londra'ya büyükelçi olarak atandı ama hiçbirinde iktidar gücü yoktu. Onların hırsları ve politik yetenekleri konusunda İnönü de Atatürk ile aynı kaygıları paylaşıyordu. Dipnot: İnönü anılarında Karabekir'in arkadaşlarını meclis üyesi seçtirmek için uğraştığını, cilt 2 sayfa 27, ama kendisinin karşı çıktığını anlatıyor. Aynı biçimde 2. Dünya Savaşı yıllarında Londra Büyükelçisi olan Rauf Orbay'ın da Türk elçilerinin gönderileceği yerlerin saptanması konusunda etkili olma girişimlerine de karşı durduğunu anlatıyor. Cilt 2 sayfa 184-185. Özel yaşamında İnönü cebinde küçük bir Kur'an taşıyan dinine bağlı bir Müslümandı. Dipnot, Heper, sayfa 80, not 141. Çocuklarına Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir görevliden özel din dersleri aldırtmıştı. Dipnot, Erdal İnönü, cilt 1, sayfa 260. Yine de Atatürk'ün dinin politikadan dışlanması olarak tanımlanan laik cumhuriyet ilkesine son derece sadıktı. Hatta yasa 1941 yılında biraz daha sertleştirildi ve ezanın Arapça okunmasını suç haline getirdi. Dipnot Daver, sayfa 171. Daha önceleri ezanı Arapça okuyan bir müezzin idari bir karara karşı gelmiş olurdu ve ancak disiplin konusu olup ciddi bir suç işlemiş sayılmazdı. Atatürk'ün Arapça ve Farsçadan alınmış sözcüklerin Türkçeden ayıklanması politikasını hızlandırdı ve 1945 yılında anayasa saf Türkçe ile yazıldı. Daha öncekilere Arapça adları kullanılan Ekim'den Ocağa kadar yılın 4 ayı için Türkçe adlar bulundu. Dipnot Goloğlu, cilt 8, sayfa 283. Atatürk'ün hayatta olduğu yıllarda başlamış olan laik eğitimin kırsal kesime yayılması çabası sürdürülerek 1940 yılında genç köylülerin öğretmenlik eğitimi aldığı köy enstitüleri açıldı. İnönü enerjik Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i dünya klasiklerini Türkçe'ye çevirtmesi için destekledi. Atatürk'ün çağdaş yani batılı kültürü Türkiye'ye getirme hedefi uyarınca 1936'da ilk kez eğitime başlayan devlet konservatuvarından sonra 1940'da devlet opera ve balesi kuruldu. Dipnot Ana Britannica cilt 7 sayfa 207-208. Böylece Atatürk'ün başlattığı kültür devrimi ölümünden sonra da ilerlemeye devam etti. İnönü de Türkiye'nin çağdaş bir ülke olması için Atatürk kadar kesin kararlıydı. Ama Nazi Almanyası, Bolşevik Rusya ve militarist Japonya'da çağdaşlaşma korkutucu bir biçim almaktaydı. Çağdaş dünya kendini parçalamaya başlarken İnönü'nün esas kaygısı Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarıları korumaktı. Bunu sağlamak için önce Fransa ve İngiltere ile bir anlaşma imzaladı. Fransa'nın teslim olmasından sonra da Almanya ile bir saldırmazlık anlaşması imzaladı ve nihayet Winston Churchill'in Türkiye'yi müttefiklerin tarafında savaşa sokma çabalarını durdurdu. İç politikadaki disiplinin desteklediği ustaca sürdürülen denge hareketi gerçekleştirilmişti. Bunu sağlayan da iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekelinde olmasıydı. Tek parti rejimi İnönü'ye silahı tarafsızlığını koruma ve savaşın bitimine çok az bir süre kala zafer kazanmakta olan müttefikler tarafında güvenli bir biçimde yerini alabilme olanağı tanımıştı. Dipnot: Almanya ile Japonya'ya 23 Şubat 1945 tarihinde savaş ilan eden Türkiye, San Francisco'da yapılan Birleşmiş Milletler toplantısına davet edilmek için tam zamanında hareket etmişti. Selim Deringil, Turkish Foreign Policy During the Second World War, KAP, 1989, sayfa 178-179. İnönü'nün ülkesini savaşın dışında tutma ve savaşın sonunda batılı müttefiklerin güvenli ortamına sokabilme başarısı, Atatürk'ün başbakanı olarak geçirdiği yıllarda geliştirdiği sağduyulu ve dirayetli yaklaşımının sonucuydu. Türkiye'nin tarafsızlığına saygı gösterilmesinin başka bir nedeni de 1918 ile 1923 yılları arasında Atatürk'ün ülkesinin kendini savunabileceğini kanıtlamış olmasıydı. Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nda kazandığı zaferlerin anıları öteki ülkelerin saldırganlığını dizginlemekteydi. Savaş Türkiye'nin siyasi yaşamını dondurdu. 1945 yılında müttefiklerin zaferi tek parti rejiminin gevşetilmesi için içeriden ve dışarıdan baskılara yol açtı. Türkiye'nin Stalin'in yayılmacılık tasarılarına karşı koyabilmek için yardımına gereksinim duyduğu Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere demokratik müttefikler istiyorlardı. Onların demokrasi konusundaki ısrarları yurt içinde de yankılanıyordu. 1930 yılında Fethi Okyar'ın kısa süreli Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda yapmak üzere oldukları gibi, kültür muhafazakarları ile politik ve ekonomik özgürlük taraftarları güç birliği ettiler. İnönü her iki taraftaki muhaliflerine ödünler verdi. Muhafazakarların komünizm yuvaları diye eleştirdiği köy ensürleri 1947'de saygın konumlarını yitirmeye başladı. İki yıl sonra din konuları ilkokullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı ve Ankara'da bir ilahiyat fakültesi açıldı. Dipnot: Daver, sayfa 78 ve 136-137. Çoğu Kemalist'in bugün bile gericilere verilen ödünler olarak gördüğü bu girişimler, İnönü'nün siyasi muhaliflerinin baskılarını azaltmaya yetmedi. Baskı çoğunlukla Halk Partisi'nin içinden kaynaklanıyordu. 7 Haziran 1945'te Celal Bayar ile 3 parti üyesi, o tarihte pek tanınmayan Adnan Menderes, milliyetçi tarihçi Fuat Köprülü ve Atatürk'e yaltaklanışı mecliste adeta atasözü biçimini almış olan Refik Koral'dan serbest parti politikası isteyen bir önerge verdiler. Dipnot: Adnan Menderes toprak sahibiydi. Meclisin 14 Mayıs'ta görüşmeye başlayıp 11 Haziran 1945'te oyladığı toprak reformu yasasına karşı çıkarak ilk kez kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ana Britannica, cilt 7, sayfa 108. Halk Partisi'nden atılınca 1946 Ocağı'nda Demokrat Parti'yi kurdular. 1944 yılında Genelkurmay Başkanlığından emekli olan sert ve disiplinci Mareşal Fevzi Çakmak ile Atatürk'ün eski Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras kısa bir süre için onlara katıldı. Çakmak Aras ile birlikte karakterine hiç uymayacak biçimde İnsan Hakları Derneği kurucuları arasında yer almıştı. Dipnot: Sertel, sayfa 295 ve 383. İktidardaki Halk Partisi dürüstlüğü kuşkulu olan 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'nin 66 sandalye kazanmasına olanak verdi. İnönü çalkantıları durdurabilmek için Atatürk'ün en sert adamlarından Recep Peker'i başbakanlığa getirdi. Ne var ki belirli bir ölçü içinde tutulan baskının yararı olmadı ve İnönü de demokrasiyi seçti. Peker 1947'de görevinden istifa etti. Cumhuriyet tarihinin ilk özgür seçimleri 14 Mayıs 1950 tarihinde yapıldı ve meclisteki 487 sandalyeden 408'ini kazanan Demokrat Parti toplam oy sayısının ancak %53'ünü alabilmişti. Dipnot: Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı, 1995, sayfa 208. Cumhuriyet Halk Partisi bu tarihten sonra mecliste bir daha mutlak çoğunluğu sağlayamadı. İnönü istifa edince Bayar Cumhurbaşkanı, Menderes Başbakan oldu. Bu değişiklik demokrasiye pürüzsüz bir geçişin zaferi ve Atatürk'ün ulusal egemenlik idealinin gerçekleştirilmesi olarak nitelendirildi. 1937 yılında Bayar, Atatürk'e gösterdiği aşırı övgüyle İnönü'yü alt etmeye çabalamıştı. Şimdi de Demokrat Parti hükümeti Atatürk'ün anısına gösterdiği saygıyla onu aşıyordu. Kağıt ve nakit paralarla posta pullarının üzerine yine Atatürk'ün resmi basılmaya başladı. 1953 yılında naaşı görkemli bir anıt mezara taşındı. 1951 yılında çıkarılan bir yasa Atatürk'ün anısına saygısızlık göstermeyi suç olarak tanımladı. Dipnot: Yasa No. 5816, tarih 25 Temmuz 1951. Yasaklanan bir dini tarikatın üyelerinin Atatürk büstlerini parçalaması bu yasanın çıkmasına neden olmuştu. Bu saldırılar İslam'ın sosyal ve siyasi bir güç olarak ortaya çıkmaya başladığının ciddi bir işaretiydi. Demokrat Parti bunu dikkate aldı. İş başına gelir gelmez ezanın tekrar Arapça okunmasına izin verdi. Dipnot: Yasa No. 5665, tarih 16 Haziran 1950, Daver sayfa 172. Paranın çoğu gönüllü bağışçılardan toplanarak ülkenin dört bir köşesinde binlerce cami inşa edildi. Gerçi resmi olarak hükümet Kemalist yasalardan pek uzaklaşmıyordu ama İslami duygular daha rahatça ve daha yüksek sesle ifade edilebiliyordu. Demokrat Parti'nin iktidarda kaldığı 10 yıl Türkiye'nin görünümünü değiştirdi. Atatürk'ün köylünün ülkenin efendisi olduğu yolundaki sözleri kağıt üstünde kalmıştı. Oysa artık seçmenler ya da onlardan destek alan iktidardaki siyasi parti gerçek efendi konumuna gelmişti. Ama Menderes hükümeti onu destekleyenlerin maddi anlamda hemen iyileşme isteğini tatmin etmeye çalışırken İnönü'nün ekonomide sağladığı dengeyi bozdu. Aynı zamanda kendisini destekleyenlerin kültürüne saygı gösterilmesi isteğini karşılarken özellikle Atatürk'ün devrimlerinden sonra kültür değişikliği yaşamış olanları aleyhine çevirdi. Demokrat Parti'nin iktidardan düşmesinin nedeni gericiliğe verilen ödünler değildi. Ekonomiyi altüst ettiği için desteğini yitirmişti. Yasal muhalefeti susturarak iktidara sahip olmaya çalışması yüzünden 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri bir darbeyle düşürüldü. Kemalizm bayrağı Demokrat Parti'nin muhaliflerince kullanıldı ve darbeden sonra hazırlanan 1961 Anayasası'nın ön sözünde Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine ve milli mücadele ile Atatürk'ün reformlarının ruhuna sadık kalacağı açıklandı. Dipnot: Aybay sayfa 1. Silahlı kuvvetler oy ya da çıkar peşinde koşan politikacıların bu ilkeleri tehlikeye attığına inanıyor ve kendisini Kemalizmin koruyucusu olarak görüyordu. Ordu bir kez daha 1971'de sivil hükümeti değiştirdi. 1980 Eylül'ünde yönetimi ele aldı ve 1998 Haziran'da sivil hükümette değişikliğe zorladı. Ama artık özgür seçimle iş başına gelmiş olan parlamento tarafından yönetilme ilkesini kabul ettikleri için politikaya her el atışlarından sonra kışlalarına çekiliyorlardı. Her seferinde siyaset oyunu için yeni kurallar getirdiler ama bu kurallar Kemalist bir istikrar yaratmayı başaramadı. Acaba yaratılan model mi hatalıydı, yoksa Atatürk'ün çeyrek yüzyıl önce sağlığına kavuşturduğu bir bedenin çektiği büyüme ağrıları mı günümüzdeki rahatsızlıklara neden olmaktadır? Atatürk tarihteki yerini ülkesinin işgaline ve bölünmesine karşı Anadolu'nun Müslüman halkının direnişini başarıyla yöneterek kazandı. Bu mücadelenin hazırlanma, planlanma ve uygulanmasında başka birçokları da rol aldı. Ama 1919 yılında Erzurum Kongresi'nin başkanı seçildiği günden 1923'te Lozan Konferansı'nda Türk direnişinin zaferi bütün dünya tarafından tanınıncaya dek Türk milliyetçiliğinin askeri güçlerine Atatürk önderlik etti. İkinci temel başarısı ise ülkesinin daha önce hiç bilmediği barış ve huzuru getirmesiydi. Onun yerinde başkaları olsaydı neler yapardı bunu bilmiyoruz. Ama milliyetçi hareket için belirgin hedefler ve sınırlar saptamakta ısrar ettiğini, ülkesinin tam bağımsızlığını kazanıp mücadelenin başlangıcında üzerinde hak iddia ettiği toprakları sınırları içine katınca daha ileri gitmesi için bazı dostlarının yaptığı baskıya karşı çıktığını biliyoruz. Boğazların denetimini ve Hatay adını verdiği bölgeyi pazarlıklar sonucunda almıştı. İslam Birliği ya da Türk Birliği olarak tanımlanan doktrinlere kesinlikle arkasını dönmüştü. Ülkesinin bütün komşularıyla dostça ilişkiler kurmak için durmaksızın çalışmış ve barışı sürdürmek adına uluslararası çabalara katılmıştı. Anadolu'nun Müslüman halkı savaş nedeniyle yoksullaşmış, hastalıklarla kırılmıştı. Temel becerilerden yoksundu, iletişim sistemi ilkeldi. Bir daha savaş yaşanmamasının ve gerek sıtma gerekse diğer salgın hastalıkların önlenmesi için ciddi çaba gösteren yönetimin sayesinde Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 1927'deki ilk sayımda 13 milyon 600 bin olan nüfus, Atatürk'ün ölümünden sonraki ilk sayım olan 1940 yılındaki sayımda 17 milyon 800 bine yükseldi. Dipnot: Diye, Türkiye İstatistik Yıllığı 1995 sayfa 57. Okuryazarlık oranı nüfusun 1/10'undan 1/5'ine 2 kat arttı. Dipnot: Elde bulunan en eski istatistiklere göre 1927 yılında toplam nüfusun %89,5'u okuma yazma bilmiyordu. 1935-1936 yılında ise okuryazarlık oranı 2 katına çıkıp neredeyse nüfusun %20,4'üne ulaştı. Andreas Kazamias, Education and the Quest for Modernity in Turkey, Aylin and Unwin, Londra 1966, sayfa 174. General Directorate of Statistics tarafından yayınlanan resmi Small Statistical Abstract of Turkey 1948 yılında 1935 yılı rakamını %23,3 gibi daha yüksek bir oran olarak gösteriyor, sayfa 80. Yeterli bir demir yolu şebekesi inşa edildi ama karayolları ihmal edildi. Devlet bez ve şeker gibi temel ihtiyaç maddeleri üreten fabrikalar inşa etti. Nüfusun artmasına karşın 1923 ile 1938 yılları arasında kişi başına yıllık gelir 2 katına çıktı. Dipnot: 50,3 liradan 111,5 liraya. Hale, sayfa 46. Atatürk'ün döneminde sürdürülen ekonomik politikalar tutucuydu. Bütçe dengeliydi ve 1930 krizinden sonra dış ticaretle dengeye oturtulmuştu. İlerleme yurt içindeki çabaların ürünüydü. Çünkü Türkiye Atatürk'ün sağlığında neredeyse hiç dış yardım almadı. Ölümünden birkaç ay önceye kadar sadece bir tek, yani Sovyet Rusya'dan borç alındı. Devletin ekonomiyi denetlemesi özel girişimleri kısıtladı ama milliyetçi rejimin yozlaşmasını önledi. Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin hala yoksul ve geri kalmış bir ülke olduğu gerçektir. Nüfusun 1/4'ünün köylerde, çoğunlukla ilkel kerpiç evlerde yaşadığı bir tarım ülkesiydi. Devlet köylülere düzeni sağlamaktan başka pek az yarar getirmişti. Ama eşkıyalığı sona erdiren istikrarlı bir yönetimin varlığını simgeleyen kanun ve düzen ilerlemenin ön koşuluydu. Köylerin dışındaki dünya yavaş yavaş değişiyor ve İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda hem kasabalarda hem de kırsal kesimlerde maddi standartların hızla yükselmesinin temelleri atılıyordu. Atatürk toplumsal bir devrim getirmemişti. Onun otoriter yönetimi altında toprak sahipleri ve yörelerin ileri gelenleri taşra toplumuna egemen olmayı sürdürdüler. Kasabalarda devlet memurları küçük çapta bir orta sınıfın bel kemiğini oluşturdular. Müslümanlar yavaş yavaş ticareti öğreniyorlardı. Ama ülkede kalan küçük Hristiyan ve Yahudi toplulukları beceri isteyen işlerde hala önde geliyorlardı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti tıpkı kendisi gibi sultanların yönetiminde hizmet vermiş olan subaylar ve memurlar yürütüyordu. Siyasal ilkelerin değişmesi uygulamaları pek fazla etkilemedi. Kuramsal olarak Büyük Millet Meclisi'nin temsil ettiği egemenlik padişahtan halka geçmişti. Ama egemenliği elinde tutan cumhurbaşkanı olarak Atatürk idi. Başbakan ise yalnızca ünvanı değişen sadrazam idi. Valiler yörelerin efendisiydi ve müfettişler de bölgeleri yönetiyordu. Son padişahlarla kıyaslanınca disiplinin daha sıkı olduğu görülüyordu. Gerçi cumhurbaşkanı, bakanlar ve memurlar yasaların üzerinde değildi ama sultanlarla nazırları da değildi. Yine de onu yaratan Fransız devriminin çalkantıları sırasında fazlasıyla ihlal edilmiş olmasına karşın insan hakları bildirgesi ne kadar önemliydiyse Atatürk'ün cumhuriyetçi ilkeleri de o kadar önemliydi. İstiklal Savaşı yıllarında parlamentonun belirgin bir ağırlığı vardı. Daha sonraları ağırlığı azaldı ama biçimi sürdürüldü. 1924 yılında hazırlanan ilk Cumhuriyet Anayasası bu ilkeleri yüceltmiş ve 1950 seçimlerinden gerçek bir parlamenter hükümetin çıkmasına olanak veren temeli oluşturdu. Atatürk ardında bir diktatörlük değil, bir demokrasi yapısı bırakmıştı.
Ayrım sonu.